Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı.
Ayrım 25.
Ay büyürken uyuyamam. Necati Cumalı. Adam dün gece evinde konuk ettiği Selman'ı hapse attırmak istiyordu şimdi. Bu türlü davranabilmek için en hafifinden Selman'dan istediği parayı koparamamış olmalıydı. Dün akşam Selman köye gidememiş. İlkten bakmadım, tanımadım. Yanındakini karısı sandım. Aldım bize götürdüm. Açtım konuk odasını, buyur ettim. Sonra çıktım evden, kahveye gittim. Yalanı çabuk anladı. Köye gidemeyecek olsalar Selman'la karısının kasabada evlerinde kalabilecekleri akrabaları vardı. Dilekçeci yanındaki kadının karısı olmadığını bile bile almıştı Selman'ı evine. Hatta kadının kendi karısı olduğunu bile bile. Kahvede duydum ki senin karınmış yanındaki. Tepem attı. Vay utanmazlar dedim. Ne bu be dedim. Benim evim kodoş yatağı mı? Koştum eve. Zekeriya usta onun sözünü kesti. Saat kaçtı? Ne zaman? Kahvede duyduğun zaman. Dilekçeci bocaladı. Dün akşam saat kaçtı? 10 vardı. Dün akşam neden telefon etmedin bana? Dilekçeci anlıyordu yavaş yavaş partiyi kaybettiğini. Kusurum bu mu be ustam? Ha dün akşam telefon etmişim, ha bu sabah. Olan olmuştu nasıl olsa. Otobüs durağından park kahvesinin önündeki alana gelmişlerdi bunları konuşurken. Zekeriya usta kahvede masasında tek başına oturan karısını gördü. Karısı ona doğru bakıyor, oturduğu yerde eli ayağı ipine dolanmış küçük bir oğlak gibi gelip kendisini kurtarmasını bekliyordu. Cebinden bir 10 liralık çıkarıp dilekçeciye uzattı. Al bunu, telefon masrafına tut. Dilekçeci parayı almak istemedi. Ayıp ettin, telefon masrafı 2 lira bile tutmadı. Biz senin hiç kahveni içmedik mi? Olsun, sen al. Dilekçecinin ortağı söze karıştı. Madem istiyor al. Dilekçeci parayı aldı. Yazıhaneye gitmeyecek miyiz? Ben sonra gelir sizi görürüm. Hani dilekçe verecektik? Zekeriya usta adamlara doğru elinin tersini salladı. Bana müsaade, sonra görüşürüz dedi, yürüdü. Dilekçeci söylendi. Biz boşun üzüldük, boşuna haber verdik desene şuna. Ortağı ekledi. Bırak yahu, biz üstümüze düşeni yaptık. O sineye çekiyorsa sana bana ne? Zekeriya usta kahvenin merdivenlerini çıkıyordu henüz. Geri döndü. Ne dedin? Ortak. Hiç dedim. Öyleyse çek arabanı. Kadın evlilikleri boyunca hiç duymadığı bir yürek çarpıntısıyla bekledi kocasının yaklaşmasını. Elinin tersiyle dilekçeciyle ortağını yanından uzaklaştırmasını, sonra arkasından söylenirken geri dönüp üstlerine yürüyüşünü gördü kocasını. Dilekçeciyle ortağının karşı gelemeyerek çekip gidişlerini gördü. Gece avludan kovduğu köpekler gibiydiler. Kocası kahvedekilerin üstüne çevrilen bakışlarını hiç aldırmadan yaklaşıyordu ona doğru. Allah'ım, nasıl olmuş da görememişti bugüne kadar? Buyurmasını bilen güçlü bir erkekti gelen. Yakışıklıydı da, iyilikle dolu üzgün bakışları vardı. Kocası yaklaşırken soluğu daralıyor, ateş basıyordu her yanını. Karısı sevgilisi olarak kalmak için her deliliği yapmaya, ayaklarına kapanmaya, dövülmeye, tekmelenmeye razıydı şimdi. Doğruyu söyleyecekti kocasına. Doğru şimdi yanıp tutuşurcasına sevdiğiydi onu. Dün geceye kadar olup bitenler, o kadar uzak, o kadar olmayacak söyleseler artık kendisinin bile inanmayacağı, o kadar aklına geldikçe yüzünün kızaracağı şeylerdi ki. Kocası gelip yanına durduğu zaman dolu doluydu gözleri. Halana gitmedin mi dedi Zekeriya usta. Gittim dedi kolaylıkla. Gene de saçlarının diplerine kadar kızardığını duydu. Öyleyse evde yoklardı. Dün akşam nerede kaldın? Hepsini anlatırım. Yaşlar iniyordu gözlerinden yanaklarına. Zekeriya usta evlendikleri günden beri ilk kez görüyordu onun ağladığını. İlk kez gördüğü başka değişiklikler de vardı karısında. Hiç bakmadığı dolu bakışlarla bakıyordu ona. Dün otobüse bindirdiği, henüz çocukluktan kurtulamamış genç kız değildi artık karısı. Bir gece içinde kadınlaşmış, çektiği acılarla olgunlaşmıştı. Çocukluğundan beri çalıştığı yerlerde, dondurma götürdüğü, limonata götürdüğü mermer masalarda, sevdikleri erkeğin karşısında, küçük kuşlar gibi titreyerek gözyaşı döken, sayısız genç kızlar, kadınlar görmüştü. Bu gözyaşlarının anlamını çok iyi bilirdi o. Anlatırsın dedi yavaşça. Kadının yağmurdan sonra güneş açmış gibi ışıdı bakışları. Çok iyisin. Anana gidecek misin? Gözlerini kuruladı. İstemem. Ne yapalım? Beni eve götür. Bundan sonra bir gün ayrılmam senden. Zekeriya usta gidelim öyleyse dedi. Kalktılar. Az sonra İzmir'e giden otobüste yan yana oturdukları koltukta sokuluyor, sokuluyor, sokuluyordu kocasını. 1971. Aylı Bıçak. Firdevs kımıltısız uzanmış yatıyordu çardakta, yere serili yatağında. Sırtı kocasına dönüktü. Yatağının yanında, başının az ötesinde, çardağın dipten bir iki dalını hafifçe aralamıştı aylar önce. Gözleri o küçük dal aralarında dışarıyı kolluyor, duyabildiği bütün seslere kulak veriyordu. Çardak çok yaşlı, en azından 1000 yıllık bir zeytin ağacının altına kurulmuştu. Uzun bir yaz geçmişti üstünden. Uzun, yağmursuz günlerin sıcaklarıyla kurumuş, zar kesmişti örüldüğü erguvan defne dallarının yaprakları. Yukarıda zeytinin dalları arasında belli belirsiz duyulan rüzgar, çardağın kuru yaprakları arasında büyüyen uğultular çıkarıyordu. Gece çekirge ötüşleriyle doluydu. Arada bir dışarıda zeytinin öte yanında bağlı keçilerinin tıksırmaları, uzaklı yakınlı köpek havlamaları karışıyordu çekirge ötüşlerine. Dakikalar ilerledikçe baş yastığının altından yakınlarda bir yerde bir köstebeğin toprağı oyduğu kulağına geliyor, bütün gün gizlendikleri kuru taş duvarlar arasındaki kovuklarından çıkan kara kurbağalarının su aranarak sıçraya sıçraya dolandıklarını, bir tarla faresinin koşarak geçip gittiğini duyuyordu. Bütün bu sesler arasında beklediği sesleri ayırmaya başladı sonunda. Bir kurşun atım ötede giritlerin köpeği havlıyordu yoldan geçeni. Birden hızlanıverdi yürek çarpışları. Az kalsın Kenan diyecekti yüksek sesle. Giritlinin köpeği ardından kavalıların köpeği havlamaya başladı. Köpeklerin havlamalarından izleyebiliyordu Kenan'ın yaklaşmasını. Giritlinin bağını geride bırakmış, kavalıların tarlası önünden geçiyordu şimdi. Köpekler havlaya havlaya damlarının önünden bir koşu yola kadar atıldılar yine her geceki gibi. Yoldan geçeni görüp tanıyınca yine her geceki gibi hafifledi, saldırı olmaktan çıkıp yaltaklanmaya döndü havlamaları. Gittikçe daha yakından duyduğunu sanıyordu yaklaşan adımları. Bu kez çukur kilisenin köpeği atıldı havlaya havlaya yola. Çok değil 3-4 dakika sonra içinden 300'e, en çok 400'e sayana kadar çardağın önünde olacaktı Kenan. Kımıltısız uzanıp kaldığı yatağında değil de Kenan'ın yanında omuz başında yürüyormuş sanıyordu kendini. Taşları yer yer sökülmüş bozuk araba yolunda ayakları dolanarak, tökezleyerek ayak uydurmaya çalışıyordu Kenan'a. Çukur kilisenin köpeği de yatıştı. Kısa kesik havlamalarını duydukça yolu ayıran taş duvarın üstüne çıkmış Kenan'a kuyruk salladığını görür gibiydi köpeğin. Araba yolu komşu iki tarlanın altından geçerek aşağı ovada kalan bir köye giderdi. Oturdukları tarla, yüklü deve kollarının, bineklerin, iki yanını saran erguvan, böğürtlen, defne, mersin kümeleri fışkınlarına sürünerek geçebileceği dar bir toprak yolla bağlanırdı ana yola. Toprak yolda fışkınlar hışırdadılar. Çok geçmeden baktığı dal aralarından, kuru taştan örülü iki basamaklı merdivenden tarlalarına indiğini gördü Kenan'ın. Yorganın altından sıyrıldı. Ayağa kalkınca sırt üstü yatan kocasına takıldı bakışları. Gözleri açıktı adamın. Karanlıkta yeşili seçilen otlar gibi donuk, gölgeli bir çift göz çardağın tabanına dikilmiş kalmıştı. Firdevs çardağın kapısına doğru ilerlerken gene öyle kımıltısız kaldılar. Adam gözleri açık uyuyordu sanki. 3 kişiydiler çardakta. Kocası, o, kocasının ölen karısından olma 11 yaşındaki kızı. Küçük kız her gece başını yastığa koyar koymaz uyurdu. Kocasının ne zaman uyuduğunu ya da uyuyup uyumadığını doğru dürüst anlayamamıştı hiçbir zaman. Yine de ilk kez böyle gözleri açık görüyordu. Çardağın kapısına varıp da kapıyı örten çul perdeyi aralayınca üstüne çevrilmiş gördü kocasının bakışlarını. Uyumadığını kesinlikle anladı. Yine anladı ki daha önceki gecelerde de hep uyanıktı kocası. Yatağından kalkışlarını, dışarı çıkışlarını hep görmüştü. Kenan'a doğru ilerlerken o kımıltısız bakışlar ardına düşmüşler gibiydi. Birbiri üstüne karma karışık görüntüler, çağrışımlar yığılıyordu aklına. İçeride çardağın direklerinden birine asılı kırma çifte, çiftenin dipçiği gerisine kayı veren kocasının kımıltısız bakışları. Kocası ayaktaydı. Baş parmağı çiftenin horozlarını çekiyordu geriye. Horozlar kalkıyor, o kımıltısız bakışlar nişan alıyordu kendilerine. Tam Kenan'la sarıldıkları sırada işaret parmağının tetiğin üstünde geri çekilişi düşen horozlar. Kenan'la kendi ölüsünün yerde kanlar içinde yan yana yattıklarını görür gibi oldu. Korku muydu o anda yüreğini deşen duygu, yoksa bunca zamandır açığa vurmak için saatini beklediği hıncı mı? Geri dönmek, yüzüne tükürmek, aşağılamak, yüzünü gözünü tırmalayıp tokatlayarak "Bırak, beni bırak!" diye iteleyip kakalamak istiyordu adamı. Titreyerek atıldı, sarıldı, ayakta yüzünü gözünü durmadan öperek "Kurtar beni, kurtar ondan!" diye fısıldadı Kenan'ın kolları arasında. 2 yıla yaklaşıyordu evliliği. Evliliğinin ilk 1,5 yılından bütün hatırladığı bir hafta yaşanmış bir aşkın sızılarıydı her yanında. 2 yıl önce Kenan deniz eri olarak askerliğini yapıyordu Gölcük'te. İzinli geldi. Gelişi lacivert denizci üniformasıyla Firdevs'e görünmek içindi gerçekte. Geniş göğsüne, kaslı kollarına, bacaklarına dar gelen üniformasıyla saatte, yarım saatte bir geçti durdu Firdevs'lerin kapısı önünden. Firdevs 16'sını sürüyordu o ara. Ancak 3 gün dayanabildi yüreğini durduracak gibi olan bu karşılaşmalara. 4. günü kaçtılar. Kenan'ın bir arkadaşının bağdaki damında bir hafta kapalı kaldılar. Jandarmalar yakaladıklarında babası o çulsuzun o Külhan Bey'in nesine kız vereyim diyordu. Kenan 6 aya hüküm giydi. Birliğine döndü askerliğini tamamlamak için. Babası da geciktirmeden evlendirdi Firdevs'i. Sevişmelerinden kalan sıcak soluğunun, güçlü kollarının anılarıyla gövdesini sızlatan bir özlem demekti Kenan. Duyduğu özlemin dışında hep uykuda geçmiş gibiydi yaşadığı 1,5 yıl. Uyur gezer gibi tütün çapalıyor, kırıyor, diziyor, soğan soyuyor, ateş yakıyor, sofra kurup kaldırıyordu. Mayıs sonlarında çardağa taşınmalarından 2 gün sonra Kenan'ı tarlanın üst başından geçen toprak yolda görünce uyandı bu uykudan. Böğürtlen erguvan kümelerini üstten sıyırıp geçen Kenan'ın başını, omuzlarını gördü. Çardağın önünde dolanıyordu, yalnızdı. Üvey kızı okula gitmek için babasıyla kasabaya inmişti sabahtan. Yalnız olmasa ne değişirdi, başka türlü davranacak değildi yine. Kısa bir süre "Ay Kenan" deyinceye kadar şaşkın olduğu yerde kaldı. Birden sevinç selleri boşandı dört bir yanından. Eli ağzına gitti, güldü. Sinirlerini tutamayarak sarsıla sarsıla güldü. Kenan'a doğru koşmaya başladı. O günden sonra her gece buluştular. Her gece yattığı yerden gözler açık, araladığı dallar yapraklar arasından tarlalarına inen kuru taş merdivenleri gözleyip gecenin bütün seslerine kulak vererek Kenan'ın gelişini beklediği yatağında. Kenan her gece kırlarda yaşayanların uykuya çekildikleri saatte geldi. O, kocasının uyuyup uyumadığını doğru dürüst anlamadan her gece yorganının altından sıyrıldığı, çardaktan çıktığı Kenan'ın kollarına koştu. Çardağın duldasında Firdevs'in gündüzden dürüp bıraktığı boş bir üzüm çuvalının üstünde sevişirlerdi. Sarılmalarından önce Kenan bıçağının kınından çeker, sırt üstü uzanan Firdevs'in sol omuz ötesinde en ufak bir kıpırtıda sağ eliyle hemen kavrayıp alacağı kadar yakın bir yerde toprağa saplardı. Bıçağın ürkütücü karaltısını toprağa inerken kolun havada çizdiği eğriyi, ayın aysız gecelerde duru gökte irileşen yıldızların, bıçağın yüzünde yanıp sönen pırıltılı yansımalarını gördükçe artan bir istekle birlikte gelen bir titreme sarardı Firdevs'i. Birbirlerine doyamadan sevişirlerdi. Kenan sorardı, uyuyor mu? Firdevs'in karşılığı, bilmem, anlayamadım olurdu ilkin. Hemen ardından Kenan'ı yatıştırmak isteğiyle eklerdi. Uyuyor olmalı, isterse uyumasın, uyuyor, çoktan yattı. İsterse uyumasın gelsin. Ne yaparsın? Gelsin de anlasın aramıza girmenin ne demek olduğunu. Firdevs sokulurdu. Ne yaparsın? Öldürür müsün? Kenan solurdu gözleri yere saplı bıçağında. Bir bıçakla bağırsaklarını yere akıtmazsam. Firdevs okşardı sevdiği delikanlının saçlarını. Canım benim, canım, bir tanem. Hiç aklına getirme onu. Gelmez nasıl olsa. Bilirim gelmez. Yine sevişirlerdi. Altlarında yaz boyu kuruyan, topaklanan ak topaklar ufalanır, ezilen kuru otlardan yayılan kokuları duyarlardı. Büyük ayı ağır ağır kayarak kuzeyden doğuya doğru inerdi. Her sevişmelerinde değişmiş görürlerdi 7 yıldızın yerini. Aynı gecelerde çardağın duldası döner, kendilerini bazen gölgeden çıkmış ay ışıkları altında bulurlardı sevişmelerinden sonra. Ayın şavkı Firdevs'in sol omzu gerisinde, ak toprağa saplı bıçağın çeliğinde balkır dururdu. Adam 30 yaş büyüktü Firdevs'ten. Komşu kasabaya bağlı bir köydendi. Duldu. Ağır bir kanamadan ölmüştü karısı. Bir gün akşama doğru ne olduğunu anlamadan sancılı bir kanamaya tutulmuştu kadın. Kendisi kahvedeydi henüz. Küçük kızı bir soluk koşarak haber getirdi. Eve gidince komşular arasında yerde bir kan gölü ortasında buldu karısını. Kimse ne yapacağını bilemiyordu kanı durdurmak için. Ebeyi aramaya çıkmıştı bazı komşular. Köyde doktor yoktu, otomobil yoktu. Bir otomobil bulurum umuduyla şoseye indi. Otomobil bulabilirse İzmir'e hastaneye götürecekti karısını. Kış sonlarıydı, yollar boştu. Ne gelen vardı ne geçen. O dertli gününde kendisini yalnız bırakmayan bir komşusunu yolun üstünde bıraktı. Eve döndü. Gelen ebe kanı durduramamıştı. Ölümünden az önce yetişebildi karısının yanına. Yaratılıştan şakacı, konuşkan bir adamdı. Boş duramazdı. Karısının ölümü çevresindekileri şaşırtacak kadar değiştirdi adamı. Suskun, durgun biri oldu. Büyük 2 kızını evlendirmişti. Büyük kızlarından uzun bir arayla doğan küçük kızıyla yalnız kalmışlardı evde. Köyde nereye baksa kanama geçiren karısının kanı çekilmiş dudakları, solgun yüzü karşısındaydı. Evde kapıyı her açışında yerde kanlar içinde bulacakmış gibi oluyordu karısını. Kimileri karısını çok sevdiğine yordular üzüntüsünü. Oysa bir türlü bağışlayamadığı pisi pisini ölümüydü karısının. Hepsi yarım saatlik bir gecikme yüzünden. O ara şoseden bir araba geçmediği, bir doktor bulamadıkları için. Aklından çıkmayan bunlardı hep. bir doktor, bir otomobil, hepsi yarım saat diye düşündükçe içinde yaşayanların kapalı kaldığı bir ölüm çukuru gibi görüyordu köyü. Tarlalarından birini evli iki kızı arasında bölüştürdü. Geri kalan ne varsa sattı. Kasaba içinde küçük bir evle kasabaya yakın 20 dönümlük bir tarla alarak köyden göçtü.
Ayrım sonu.